Ayrım 36, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 361. Bu midyeler birer zebra midyesinin özelliklerini taşıyorlar ama sıradan zebra midyelerinin yapamadığı bir şeyi yapabiliyorlar, yönlerini belirleyebiliyorlar. Peak gemicilik kazalarına geçmişti. Delegeler henüz Fisteria büyüme eğrilerinin arasında yollarını bulmuşlardı. Ama şimdi bir başka harap eden istatistikle karşı karşıyaydılar. Renkli çizgiler dünyayı çaprazlamasına kesiyordu. Ticari gemiler için seyri sefer rotaları diye açıkladı Peak. Her şeyin anahtarı taşınabilir malların yeniden dağıtımı. Bir kural olarak ham maddeler kuzeye doğru gönderiliyor. Boksit Avustralya'dan, petrol Kuveyt'ten ve demir filizi Güney Amerika'dan ihraç ediliyor ve ham maddenin Stuttgart, Detroit, Paris veya Tokyo gibi kara içlerindeki şehirlere nakliyatının yapılarak arabalara, elektronik malzemelere ve makinalara dönüştürüldüğü, Avrupa, Kuzey Amerika veya Japonya'ya kadar 11 bin deniz miline kadar çıkabilen mesafeleri kat ediyor. Sonra ürünler yeniden konteynerlara yüklenerek Avustralya, Kuveyt ya da Güney Amerika'ya gönderiliyor. Asya Pasifik'inden neredeyse dünya ticaretinin dörtte biri geçiyor. Bu 5 milyar ABD doları tutarında bir toplam değere tekabül ediyor. Benzer bir miktarda Atlantik üzerinden naklediliyor. En işlek noktalar burada kalın çizgilerle işaretli. En önemli limanı New York'ta dahil olmak üzere Amerika'nın doğu sahil şeridi, sonra Kuzey Avrupa, Manş, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve ülkeleri ve son olarak da Akdeniz, özellikle Riviera bölgesi. Avrupa suları dünya ticaretinde hayati bir rol oynuyor. Üstelik Akdeniz, Süveyş kanalı vasıtasıyla Kuzey Amerika'nın doğu sahilleriyle Güney Asya arasında bir geçit görevi görüyor. Sonra da Japonya ve Basra Körfezi var. Kuzey Denizi'nden sonra en işlek sular olarak sıralanan Çin denizlerini hatırlatmama bile gerek yok. Uluslararası deniz ticaretini anlamak için bağlantıları anlamanız gerekiyor. Dünyanın bir yerinde bir kargo gemisi battığında diğer ucu için ne anlama geldiğini bilmelisiniz. Hangi üretim zincirleri kesintiye uğrar, kimin işi riske girer, kimin geçimi ve hatta hayatı tehlikede olur ve eğer öyle birileri varsa kim bu karışıklıktan kâr elde eder? Hava yolları denizlerdeki yolcu taşımacılığının sonunu getirdi. Ama dünya ticareti hala denizlere bağlı. Deniz rotalarımız hayati önem taşıyor. Peak durakladı. Sizin için birkaç rakam vereyim. Malakka Boğazı ve yakınlarındaki sulardan her gün 2000 araç geçiyor. Süveyş kanalından her yıl her tür büyüklük ve çeşitte 20 bin gemi geçiyor. Bu bölgelerden her biri dünya ticaretinin %15'ini sırtlanıyor. Günde 300 gemi dünyanın en dolu denizi Kuzey Denizi yoluyla Manş Denizi'ni geçiyor. Kabaca her yıl 44 bin gemi Hong Kong'u dünyanın geri kalanına bağlıyor. Sayısız şilep, tanker ve feribot dünyanın dört bir yanında gidip geliyor ki balıkçı filoları, filikalar, yelkendiler ve motor yatları saymıyoruz bile. Okyanuslar, iç denizler, kanallar ve boğazlarda milyonlarca yolculuk yapılıyor. Tüm bunları hesaba kattığınızda arada sırada olan bir büyük tanker kazasının tüm dünya ticaretini gerçekten tehdit edeceğini söylemek mantık dışı gibi görünüyor. Elbette böylesine küçük bir şey kimseyi köhne tankerlerini petrolle doldurmaktan alıkoyamaz, öyle değil mi? Görüyorsunuz ya, dünya üzerindeki 7000 petrol tankerinden pek çoğu rezalet durumda. Yarıdan fazlası 20 yıldan fazladır hizmette ve çoğu yapıldığı metal kadar bile para etmez. Bu işteki insanlar risk almaktan korkmuyorlar. Her zaman bir felaketin olma olasılığı vardır ama onlar buna alışıktır. Sonunda kendilerine şöyle sorarlar, ya her şey yolunda giderse? İhtimalleri hesaplarlar ve geri kalan her şey bir kumardır. Eğer 300 metre uzunluğundaki bir tanker bir dalga çukuruna batarsa, gövdesi 1 metreye kadar eğilip dürülebilir. Bu herhangi bir yapı için muazzam bir esnemedir. Ama tanker yine de denize açılır, çünkü hesaplarına göre her şey yolunda gidecektir. Peak belli belirsiz gülümsedi. Ama bu hesaplamalar açıklanamaz kazalar olmaya başladığında hiçbir anlam ifade etmez. Riski hesaplayamazlar. Farklı bir zihin biçimi öne çıkar. Biz buna köpek balığı saldırısı sendromu diyoruz. Kimse yırtıcının nerede dolandığını veya bir dahaki sefer kimi yiyeceğini bilemez. Bu yüzden tek bir köpek balığı binlerce turistin denizde yüzmesini engelleyebilir. Teorik olarak tek bir insan yiyen köpek balığının turizmin üzerinde ciddi bir etkisi olması mümkün değildir. Ama pratikte etkisi harap edici olabilir. Yani birkaç hafta içinde açıklanabilir bir neden ortada yokken, daha önce hiç olmadığı kadar fazla kaza gören bir armatör firma düşünün. Hiçbir açıklaması olmayan endişe verici bir fenomen tarafından gemiler batırılıyor ve hatta parmak ucunda yürüyenler bile güvende değil. Kimse sıradakinin kim olduğunu veya durumu güvenlik altına almak için ne yapmak gerektiğini bilmiyor. Artık çürüme, fırtına hasarı veya yön hatalarından bahis açılmıyor. Sokaklarda dolanan söz şu: denize açılma. Peak şimdi midyeleri gösteriyordu. Çizgili kabukların arasından çıkan püskülleri işaret etti. Bu lif bir çeşit ayak. Zebra midyeler bunları akıntıda sürüklenirken bir yüzeye tutunmak için kullanırlar. Teknik olarak yapışkan protein üreten liflerden oluşurlar. Bu son midye soyunda lifler bir dümene dönüşmüş. Yüzme tekniği Fisteria piscicida'nın önüne doğru gidişlerinden pek farklı değil. Elbette paralel evrim sırasında adaptasyonların olduğu biliniyor. Ama bu binlerce, milyonlarca yıl alıyor. Yani ya bu yeni midyeler kendilerini güzelce saklı tuttular ya da bir gecede hayret verici yeni yetenekler geliştirdiler. Eğer durum buysa, hızlı bir mutasyonla karşı karşıyaysak, ki birçok açıdan bunlar hala zebra midye, sadece artık tam olarak nereye gittiklerini bilir gibi görünüyorlar. Örneğin Barrier Queen'in su kesimi tertemizken yekesi midyelerle kaplıydı. Peak kazanın oluşumundaki koşulları ve balinaların nasıl römorkörlere saldırdığını aktardı. Her ne kadar Barrier Queen sonunda kurtulmuş olsa da midyalar ve balinalar arasındaki işbirliği stratejisi kamburlar ve orkalar arasındaki kadar verimli olduğunu kanıtlamıştı. "Bu delilik," dedi bir Alman yarbay. "Ah hayır değil," anavak ona döndü, "bunun arkasında bir yöntem var."
"Saçmalık, bana balinaların bazı midyelerle anlaşma imzaladığını söylemeyin."
"Hayır ama kesinlikle güçlerini birleştirdiler. Olaya kendiniz şahit olsaydınız hiç şüpheniz olmazdı. Bizce Barrier Queen'e yapılan saldırı sadece bir denemeydi." Peak uzaktan kumandayı çalıştırdı ve ekranda yan yatmış dev gibi bir gemi belirdi. Yükselen deniz bir ev büyüklüğünde dalgaları gövdesine çarpıyordu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur detayları görmeyi güçleştiriyordu. "Japonya'nın en büyük otomobil şileplerinden Sansuo," diye açıkladı Peak. "Son yolculuğunda kamyonlardan oluşan bir kargosu vardı. Gemi Los Angeles açıklarında bir midye sürüsüne tosladı. Barrier Queen olayı bir kez daha gerçekleşti. Midyeler yekiyi kilitledi ama bu kez koşullar daha sertti. Dev bir dalga sancak tarafından gemiye çarpıp onu suyla doldurdu. Sonra neler olduğunu ancak tahmin edebiliriz. Dalganın gücü kamyonlardan bir kısmını yana yatırmış olmalı. Fotoğraf yeke kilitlendikten 15 dakikadan az bir süre sonra çekildi. Bir 15 dakika daha sonra Sansuo ikiye ayrıldı ve battı." Durakladı. "O günden beri benzer vakaların listesi her geçen gün büyüyor. Gemilere yardım etmek için yola çıkan romorkörler saldırıya uğruyor ve pek çok kurtarma operasyonundan vazgeçiliyor. Her kazada verilen hasar da çoğalıyor. Doktor Anavak bu deliliğin ardında bir yöntem olduğunu söylerken haklı ve çok yakın bir zamanda bunun pek çok biçimde geldiğini keşfettik." Peak bir kilometre uzunluğunda karanlık bir bulutun uydu fotoğrafını gösterdi. Denizin uzak bir noktasından kıyıya doğru sürükleniyor ve orada kalınlaşıp kirli kırmızı renkte bir sorguca dönüşüyordu. Sanki denizin hemen altında daha yeni bir yanardağ patlaması olmuş gibi görünüyordu. "Bu bulutun altında Phoebos Apollo'nun likit doğalgaz taşıyan bir tankerin kalıntıları var. Bir Panamax gemisi." Dipnot, Panamax gemileri. Panama kanalından geçmek için belirlenen en büyük ebatlara sahip gemilere verilen isim. Ancak Nisan'ın 11'inde Tokyo kıyılarından 50 deniz mili açıkta makina dairesinde bir yangın çıktı ve 4 tankını silip süpüren bir seri patlamaya sebep oldu. Phoebos Apollon birinci sınıf bir tankerdi, kusursuz durumdaydı ve düzenli olarak bakım görüyordu. Yunanistan'daki armatör şirket soruşturma için azimliydi. Bu nedenle aşağıya bir robot gönderildi. Ekranda ışık parlamaları belirdi. Rakamlar birbiri üstüne bindi, sonra bir kar fırtınası bulanık resmi doldurdu. Patlayan bir gaz tankerinden geriye pek bir şey kalmıyor. Honshu yakınlarındaki deniz yatağı 9000 metre derinliğe kadar iniyor ve enkaz birkaç kilometre kare boyunca yayılıyor. Ama sonunda robot geminin kıç tarafını bulmayı başardı. Kar fırtınasının arasından belli belirsiz hatları seçmeye başladılar. Bir pervane plakası, sonra dümenin bükülmüş kalıntıları ve dev yapının bazı bölümleri. Robot geçip giderek derine dalıp gövdenin dış hatlarını takip etti. Tek başına bir balık ekranda belirdi. Altta her türden organik madde var. Plankton, çökelti, ne ararsanız. Bu derinlikte manevra yapmak pek kolay değil. Size tüm filmi izletmeyeceğim ama birazdan gelecek olan ilgi uyandıracaktır. Kamera artık gövdeye çok daha yakındı. Bir şey tabakası kalın bir yığıntı halinde metali kaplamıştı. Projektörlerin ışığında erimiş mum gibi parlıyordu. Rubin heyecanla öne eğildi. Ne diye oradalar dedi. Onların ne olduğunu söylerdiniz diye sordu Peek. Deniz anaları. Rubin ekrana baktı. Küçük deniz anaları. Tonlarca olmalılar. Ama neden gövdeye yapışıyorlar? Zebra midyeleri ne zaman yön belirlemeye başladı? Her neyse diyen Peek devam etti. O sümüksü tabakanın altında bir yerlerde deniz sandıkları bulunuyor. Sıkışmış olduklarını tahmin etmek pek de zor değil. Bir diplomat tereddütle elini kaldırdı. Şeyler nedir? Deniz sandıkları mı? Lanet olası her şeyi açıklaması gerekiyordu. Emme sistemi için su alan dikdörtgen oyuklar, flora ve buzun içeri girmesini engellemek için metal süzgeçlerle korunurlar. Borular geminin içinde dallanır ve deniz suyunu ihtiyaç olan yerlere taşırlar. Arıtma için, yangın çıktığında kullanmak üzere veya en önemlisi motorları soğutmak için. Deniz analarının gövdeye ne zaman yerleştiğini söylemek zor. Belki gemi batana kadar gelmediler. Öte yandan, şu senaryoyu kafanızda canlandırın. Deniz anası sürüleri tankere doğru sürükleniyor. Bir beden kütlesi olarak gövdeye çarpıyorlar ve birkaç saniye içinde deniz sandıkları tıkanıyor. İçeri su alınamıyor. Gittikçe daha çok deniz anası üst üste toplanıyor ve organik çamurun süzgeçlere sıkışmasına sebep oluyor. Bu arada motorlar son su damlalarını kurutuyor ve borularda su kalmıyor. Bir sonraki adımda soğutma sistemi bozulacaktır. Motor aşırı ısınır, kaygan petrol hava kabarcıkları ile dolar, silindir başları kırmızı kırmızı parlar ve valflerden biri patlar. Kızmış benzin dışarı fırlar ve zincirleme bir reaksiyonu tetikler. Üstelik bunu söndürmenin hiç yolu yoktur. Çünkü sisteme su girmez. Son derece modern bir tanker deniz sandıklarındaki deniz anaları yüzünden patlıyor mu yani diye sordu Roche. Gerçekten komik diye düşündü Peek. Tüm bu pek güçlü bilim insanları, yüksek teknoloji onları yarı yolda bıraktığı için burada hayal kırıklığına uğramış çocuklar gibi oturuyorlardı. Tanker ve şileplerin bir yarısı teknoloji ile yapılır, kalanı ise kadim tarihtir. Dizel ve yeke motorları sofistike makineler olmak zorunda ama genelde sadece bir pervaneye döndürmek ya da çelik plakayı hareket ettirmek için kullanılıyorlar. Navigasyon sisteminde GPS var ama soğutma sistemi gövdedeki bir deliğe dayalı. Hem neden olmasın, gemiler yüzer öyle değil mi? Mesele bu kadar basittir. Arada sırada deniz sandıkları biraz yosunla tıkanır ama çok geçmeden temizlenirler. Bir delik tıkandıysa her zaman bir diğeri vardır. Doğa şimdiye dek hiç deniz sandıklarına bir saldırı başlatmamıştı. Bu yüzden neden tasarımı değiştirelim ki? Bir şeylere gebe bir sessizliğe izin verdi. Görüyorsunuz ya Doktor Roche, küçük sinekler burun deliklerinize toplu bir akın başlatsalardı, son derece iyi ayarlanmış, fazlasıyla karmaşık bedeniniz çökme tehlikesiyle burun buruna gelirdi. Hiç durup bunu düşünmüş müydünüz? İşte tüm saldırılardaki problem tam olarak da bu. Kimse böyle şeylerin olabileceğini düşünmemişti. Johansson artık dikkat etmiyordu. Bir sonraki bölümü ezbere biliyordu. Toplantı hazırlığı sırasında o ve Bormann malzemeyi hazırlamışlardı. Solucanlara ve metan hidratlara odaklanıyordu. Peek konuşmaya devam ederken Johnson dizüstü bilgisayarına bazı fikirlerini yazdı. Doğal sistemdeki değişimlerin sebebi tam olarak neydi? Bunun için bir isim bulmak zorundaydı. Her şeyi bir arada anlatmaya çalışmak asap bozucuydu. Odaklanarak ekrana baktı. Komite bilgisayarına girebilir miydi? Aniden Lee ve şürekasının onun düşünceler arasında casusluk yaptığından şüphelendi ve bu fikre içerledi. Bu onun teorisiydi ve yeterince demlendiğine inandığında komiteyle o paylaşacaktı. Sol eli klavye üzerinde gezinirken orta ve yüzük parmaklarının bir solucan şekline girmesi tamamen tesadüftü. Üstelik bir kelime bile etmiyordu. Ekranda üç harf belirdi. Y-R-R. Johansson onları silmek üzereyken durdu. Neden öyle bırakmasındı ki? Herhangi bir kelime işini görürdü ve bu kelime gerçek bir sözcükten çok daha iyiydi. Çünkü kimse şifresini çözemezdi. Üstelik neyi tarif etmeye çalıştığından bile emin değildi. Bunun için bir söz yoktu. Bu nedenle anlamsız bir kelime gayet iyi olurdu. YRR, şimdilik YRR ile devam edecekti. Bu Weaver'ın sunum başladığından beri çiğnediği üçüncü kalemdi. Belki bu da büyük tufanın kırıp geçirdiği türden bir yıkımdır. Peak konunun dışında sürdürdüğü bir monologun sonuna geliyordu. Tufan anlatımları birçok dini hikaye ve mitte bulunur. Doğruluğu kanıtlanabilir en erken tsunami tanımı İsa'dan önce 479 yılında Ege'yi vuran bir felaketin öyküsünü anlatır. Daha yakın tarihlere gelirsek 1755'te Portekiz 10 metrelik dalgalar tarafından dövüldüğünde Lizbon'da 60 bin kişi öldü. 1883'teki Krakatoa patlamasının verdiği hasarla ilgili de güvenilir kanıtlar bulunabilir. Volkanın zirvesinin büyük kısmı havaya uçmuş ve su altındaki kalderanın magma haznesine çökmesine sebep olmuştu. 2 saat sonra 40 metreyi bulan dalgalar Sumatra ve Java'ya ulaşmış, 300 köyü yıkıp yaklaşık 36 bin kişiyi öldürmüştü. 1933'te çok daha küçük ölçekli bir tsunami Japon kasabası Sanriku'ya vurmuş, Honshu'nun kuzey doğusunu dümdüz etmişti. Sonuç mu? 3000 kişi öldü, 9000 bina yok oldu ve 8000 tekne denizde kayboldu. Ama bu vakalardan hiçbiri en son Kuzey Avrupa'da yaşanan tsunami'nin yanına bile yaklaşamaz. Kuzey Denizi ülkeleri gelişmiş endüstriyel toplumlardır. Orada çoğunluğu kıyıya yakın olmak üzere 240 milyon insan yaşıyor. Ölümcül bir sessizlik oldu. Coğrafi olarak tüm bölge göz açıp kapayıncaya kadar dönüşüme uğradı. Bunun insanlık açısından ne sonuçlar doğuracağını öngörmek için henüz çok erken ama ekonomik etkileri bir felaket oldu. Dünyanın en önemli limanlarından bazıları çok ciddi hasar aldı veya tamamen yok oldu. Birkaç gün önce Rotterdam hala tarihin en büyük deniz ticaret merkezi, Kuzey Denizi ise dünyanın çok önemli fosil yakıt depolarından biriydi. Kuzey Denizi'nden günlük ortalama 450 bin varil petrol çıkarılıyordu. Avrupa'nın petrol yataklarının yarısı Norveç kıyıları açıklarında, önemli bir bölümü ise Britanya açıklarında bulunuyordu. Ve bu hesaba bölgenin dünyanın toplam doğal gazındaki payını katmadık bile. Ama yine de tüm endüstri saatler içinde yok oldu. Erken tahminler ölü sayısının 2 veya 3 milyon olduğunu öngörüyor. Bir o kadar da yaralı ve evsiz bulunuyor. Peak sayıları sanki hava durumu sunuyormuş gibi sıralıyordu. Asıl soru kaymaya neyin sebep olduğu. Poliçayeteler hiç şüphesiz şimdiye kadar karşılaştığımız en çarpıcı mutasyon örneği. Hiçbir şey milyarlarca solucanın nasıl olup da bakterilerle birleşip kıta yamacını istila ettiğini açıklayamıyor. Üstelik Doktor Johansson ve Kiel'deki arkadaşlarımız hala tüm hikayeyi bilmediğimize inanıyorlar. Hiç şüphesiz solucanların istilası hidratları dengesizleştirdi. Ama bu ölçüde bir felaket hiçbir mantığa sığmıyor. Başka bir etken daha olmalı. Dalga sadece sorunun en çok görünür kısmıydı. Weaver doğruldu, ensesindeki tüyler diken diken olmuştu. Çok yüksek mesafeden çekilmiş bir uydu görüntüsü ekranda beliriyordu. Kontrast ile oynanmıştı ve hatlar bulanıktı ama görüntüdeki aracı anında tanıdı. Ne demek istediğimi bu fotoğraflarda görebilirsiniz. Gemi uydu gözetimi altına alınmıştı. Ne? Weaver kulaklarına inanamıyordu. Bauer gözetim altında mıydı? Juno bir araştırma gemisiydi dedi Peake. Fotoğraflar bir askeri keşif uydusu olan EORSAT tarafından gece çekildi. Görüş açık ve deniz sakindi. Şansımız varmış diyebiliriz. Çünkü bu sularda pek alışık olunmayan bir durumdur. O sırada Juno Spitsbergen açıklarındaydı. Geminin soluk ışıkları denizin karanlığında kendilerini fark ettiriyordu. Sonra suda parlak noktalar belirmeye başladı. Hızla çoğaldılar ve deniz fokurdamaya başladı. Yuno sağdan sola yattı, yükseldi ve sonra taş gibi battı. Weaver dondu. Onu kimse buna hazırlamamıştı. Şimdi en azından Bauer'a ne olduğunu biliyordu. Yuno Grönland denizinin dibinde yatıyordu. Adamın araştırmasındaki endişe duyduğu bulgularını, korkularını ve kaygılarını düşündü. Sonra o araştırmanın detaylarını bilen yaşayan tek kişinin kendi olduğu kafasına dank etti. Bauer ona bilimsel mirasını bırakmıştı. İzlediğiniz bu fenomene gerçekten tanık olduğumuz, diyordu Pig, ilk olaydır. Elbette bir süredir bölgede metan patlamaları olduğunu biliyoruz ama... Weaver elini kaldırdı. Böyle bir şeyin olabileceğini öngörmüş müydünüz? Pig gözlerini ona dikti, yüzü o kadar ifadesizdi ki taştan oyulmuş gibiydi. Hayır. Yunan'ın battığını gördüğünüzde ne yaptınız? Hiçbir şey. Yani bölgenin ve geminin uydu gözetimi altında olmasına rağmen hiçbir şey yapamadığınızı mı söylüyorsunuz? Farklı tekneleri izleyerek veri topluyorduk. Aynı anda birden fazla yerde olmak imkansız. Özellikle bu geminin başına bir şey geleceğini tahmin edebilmemizin hiç yolu yoktu. Eğer yanılmıyorsam lütfen beni düzeltin. Weaver şiddetle adamın sözünü kesti. Ama eminim ki bir metan patlamasında neler olduğunun farkındasınızdır. Bermuda şeytan üçgeni hemen kapı komşunuz. Bayan Weaver, biz... İzin verin de başka türlü söyleyeyim. Metan patlamalarının gemilerin kaybolmasına sebep olduğunu biliyordunuz. Ve Kuzey Kutbu'nda metan salınımı olduğunu da biliyordunuz. Sahanlığa ne olacağı hiç mi aklınıza gelmedi? Pig gözünü kadına dikti. Ne demeye çalışıyorsunuz? Yapabileceğiniz herhangi bir şey var mıydı? Bana bunu söylemenizi istiyorum. Pig'in ifadesi değişmedi. Gözleri hala Weaver'daydı. Sessizlik rahatsız ediciydi. Durumu yanlış değerlendirdik, dedi en sonunda. Bu tür bir senaryo Lee için fazlasıyla tanıdıktı. Pig hava keşiflerinin işe yaramadığını itiraf etmek zorunda kalacaktı. Norveç yakınlarında olan metan patlamalarının sayısında gerçekten bir artış tespit etmişlerdi. Ama gözledikleri bir sürü başka şey daha vardı. Solucanların ortaya çıkışı onlara sürpriz olmuştu. Lee ayağa kalktı. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu, dedi sakince. Üstelik Bayan Weaver, hemen sonuçlara varmak yerine binbaşının söyleyeceklerini dinlerseniz çok memnun olurdum. Lütfen bu odadaki bilim insanlarının iki sebeple seçildiklerini aklınızda tutun. Uzmanlıkları ve olup bitene aşina olmaları. Delegelerimizin bazıları bahsettiğiniz olayların doğrudan içindelerdi. Doktor Bormann bu felaketi engellemek için ne yapabilirdi? Doktor Johansson veya Statoil ne yapabilirdi? Ya siz ne yapabilirdiniz Bayan Weaver? Gökyüzünde kameralarımızın olması, her an her yerde hazır bulunan ve insanları her türlü tehlikeden anında kurtarabilecek güçlerimiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu kaydı yapmaktansa gözlerimizi kapamamızı mı tercih ederdiniz? Gazeteci kaşlarını çattı. Bugün buraya suçu paylaştırmak için gelmedik, dedi Lee. Weaver cevap vermeye fırsat bulamadan. Günahsız olan ilk taşı atsın. Bana bu öğretildi ve İncil'de yazan da budur. Ve İncil çoğunlukla haklı çıkar. Gelecekte olabilecek felaketleri önleyebilmek için buradayız. Bu konuda aynı fikirde miyiz? Halleluya, diye mırıldandı Weaver. Lee odanın sessizleşmesini bekledi, sonra gülümsedi. Bir jest yapmanın zamanı gelmişti. Hepimiz çok gerginiz, dedi. Neler hissettiğinizi anlıyorum Bayan Weaver. Binbaşı Pig, devam edin lütfen. Pig bir an için bocaladı. Askerler hiçbir zaman eleştirilerini veya şüphelerini öyle bir tonda ifade etmezlerdi. Eleştiri veya şüpheye karşı değildi. Ama şu anda otoritesini bir emirle yeniden tesis edemezken bu meydan okumaya içerlemişti. Gazeteciye karşı içinde kör bir nefret uyandı. Kahrolası bilim insanlarının tümünü nasıl kontrol altında tutacaktı? Az önce şahit olduğumuz şey, dedi, deniz tabanından büyük miktarlarda metanın salınmasıydı. Şimdi her ne kadar güvertede olanların yaşamlarını kaybetmeleri beni üzmüş olsa da serbest kalan gaz çok daha büyük sorunlar yaratacak. Su altı heyelanı sürecinde atmosfere salınan gaz, Yuna batarken salınanın 1 milyon katı kadar... Su altı rezervlerinde kalan tüm metanın benzer şekilde serbest kalması durumunda neler olabileceğine dair senaryoları inceledik. Bu durum bir ölüm emrine eşdeğer. Atmosferin dengesi ölümcül şekilde bozulacaktır. Durdu. Peake sert bir adamdı ama bundan sonra gelecek olan şey onun bile korkudan ödünü patlatıyordu. ''Size söylemek zorundayım.'' dedi yavaşça. ''Solucanlar Atlantik ve Pasifik'te de bulundular. Daha açık olmak gerekirse Kuzey ve Güney Amerika, Batı Kanada ve Japonya kıyılarında, kıta yamaçlarında varlar.'' Soluksuz bir sessizlik vardı. ''Bu kötü haberdi.'' Bir öksürük odada küçük bir patlama gibi yankılandı. ''İyi haber ise bu istilaların henüz Norveç yakınlarında kaydedilen miktarın yakınına bile gelmemesi.'' Organizmalar birbirinden izole edilmiş alanlarda kümeleniyorlar. Şimdilik ciddi bir hasar oluşma riski yok. Ancak bir şekilde bir anda saldırının yoğunlaşarak gerçekleşeceğini düşünmek zorundayız. Kaynaklarımız geçen sene Norveç yakınlarında Statoil tarafından bir işlemci kurulmak için seçilen bölgede küçük solucan gruplarına rastlandığını gösteriyor.
''Hükümetim bu iddiayı doğrulayamıyor.'' dedi bir Norveçli politikacı arka sıralardan.
''Tabii ki,'' dedi Peake alayla. ''Zaten bu projede görev alan herkes öldü. Bilgi almak için Doktor Johansson ve Kiel'deki bilim insanlarına güvenmek durumundayız. Ama bu sefer avantajlı başlıyoruz ve bunu kullanmak bizim sorumluluğumuz. Bu tanrının belası solucanlarla savaşmak zorundayız.''
Kısaca durakladı. ''Tanrının belası solucanlar. Bu iyi olmamıştı. Çok duygusal bir laf etmişti. Bitişe az kala tökezlemişti.''
''Tanrı yardımcımız olsun ama haklısın.'' diye bir ses gürledi.
Şaşırtıcı bir görünüşü olan bir adam ayağa fırlamıştı. Bir kaya gibi sağlam ve sert görünüyor, bir kule gibi yükseliyordu. Turuncu kıyafetlere bürünmüştü ve fırça gibi siyah saçları beyzbol şapkasının altından çıkıyordu. Aşırı büyük bir güneş gözlüğü, geniş kurbağa gibi ağzından kaçınmak istercesine yukarı kıvrılmış küçücük burnunun üzerinde dengede duruyordu. Geniş ağzı açılıp muazzam çenesi düştüğünde Muppet Show'u hatırlamamak imkansızdı. Doktor Stanley Frost yazıyordu devin yaka kartında. Volkanolog.
''Dokümanları okumuş olarak geldim.'' diye gürledi sanki vaaz verir gibi. ''Ve gördüklerimden hiç hoşlanmadım. Nüfusu yoğun bölgelerin yakınlarındaki kıta yamaçları ile ilgileniyorsunuz.''
''Elbette, çünkü Norveç'teki olay örgüsünü tekrar ediyor. Önce birkaç solucan, sonra da korkunç sürüler.''
''Bu bölgelere odaklanmak yanlış.''
''Başka bir Avrupa daha mı istersiniz?''
''Ama lütfen binbaşı Peake, bu bölgeleri gözlemeyi bırakın mı?'' dedim. ''Tek söylediğim bu bölgelere odaklanmak büyük bir hata olabilir. Çok görünür hedefler. Şeytanın yöntemleri daha sinsicedir.''
Peake kafasını kaşıdı. ''Biraz daha açık konuşur musunuz Doktor Frost?'' Volkanolog derin bir nefes aldı, göğsü şişti.
''Hayır.''
''Sizi doğru mu anladım?''
''Samimiyetle öyle olduğunu umuyorum. Meseleyi biraz daha düşünmem gerekiyor. Gereksiz bir alarm vermemi istemezsiniz. Sadece ne dediğimi hatırlayın yeter.''
Çenesini seyircilere kararlılıkla kaldırdı, sonra tekrar yerine çöktü. ''Harika.'' diye düşündü Peake. ''Bir salağın ardından öteki.''
36. ayrımın sonu. Sayfa 370.